Kara Ağaç Hayaletleri.
Merhaba sevgili Radyo Güne Bakar dinleyicileri. Şu an yeni bir formattan, yeni bir programdan sesleniyoruz sizlere. Korku edebiyatının görsel ürünlerinden, korku kültüründen, üretimlerinden konuşacağımız, bunlardan bahsedeceğimiz Kara Ağaç Hayaletleri her hafta siz sevgili dinleyicilerimizle Radyo Güne Bakar'da buluşacak. Ben Mehmet Berk Yaltırık, namı diğer Songül Ebani.
Ben Berkay Sarmacı.
Her hafta Kara Ağaç Hayaleti adlı programda önce o gün seçtiğimiz başlık hakkında sohbet edeceğiz. Kapanışa doğru da bir mini bültenimiz olacak. İşte o hafta yeni çıkan korku kitaplarıyla, filmleriyle, belki dergi sayılarıyla, dosyalarla alakalı. Bu haftanın konusu Halloween kavramı olacak ve Cadılar Bayramı, Ekim malum. Bunun hakkında Berkay'la söyleşeceğiz. Evet. Halloween biliyorsunuz artık sadece batıya özgü bir kavram olmaktan çıktı. Burada birçok kutlama etkinlikleri ya da kostümlü parti etkinlikleri hasebiyle ülkemizde de hani görülüyor.
Evet, giderek de popülerleşiyor dünya çapında da.
Evet evet ve baktığımız zaman bunun çıkışı yani çıkış itibarıyla epey bir hani farklılık var. Bugün bir korku konsepti temalı bir eğlence fakat temelindeydiğimiz zaman Halloween aslında yani sormuşsunuzdur belki kendinize hani, ya da merak etmişsinizdir. Bu nereden geliyor yani niye Cadılar Bayramı diye bir bayram var insanlar böyle bir kutlama yapıyor diye. Bu Halloween aslında temelde kuzey memleketlerinden yani kentlerden kalma bir hasat bayramı ve bu hasat bayramının ismi Samhain olarak geçiyor. Tam 31 Ekim 1 Kasım tarihine tekabül ediyor. Burada seyircilerimize hemen bir kaynak önerelim. Kahramangiller sitesinde Samhain Cadılar Bayramı'nın kökeni adlı bir güzel bir yazısı var. Özlem Buket Duru'nun onu tavsiye edebiliriz. Ben bu Cadılar Bayramı meselesini kendi YouTube kanalımda bir Trakya Üniversitesi'nden Engin Beksaç hocamıza, Profesör Doktor Engin Beksaç hocamızla bir konuşmuşum. O söylemişti bir yayınımda. Demişti ki biz hem bizdeki Bocuk Gecesi'ni, Kalender Gecesi'ni yani genel olarak hep Halloween muadili zannediyoruz ama bunlar kış dönümü etkinlikleri. Ama Samhain tamamen bir güz dönümü, bir hasat etkinliği.
Evet, yaz. Kelime evet. Kökeni yaz anlamına evet. Geliyormuş zaten.
Yani tek benzer yönleri var. İşte iki alem arasında o perdenin, sınırın, işte insanlarla bu öte alemin, ruhlar aleminin arasındaki sınırı flulaştığı, perdeleri kalktığı zaman korkunç kılıklarla kötü ruhları korkutmaya da şaşırtmaya yönelik bir uygulama yapılması yani. Tek benzerliği bu. Peki bu neden yapılıyor? Bu Samhain'in kökü de Kuzey Avrupa'da yani Kuzey memleketleri diyelim malum kış bizden yani daha doğrusu Akdeniz iklimi ülkelerine göre daha sert geçiyor ve daha karanlık. Geceler daha uzun. Yani doğaüstü varlıkların daha faal olduğuna inanılan bir zaman dilimi başlıyor kışla birlikte. Ve Samhain bir tür eşik ritüeli, geçiş ritüeli. Yani Samhain tam güz mevsiminde yani sonbaharda hasat sonuna denk geliyor ve
kışın başlangıcını aslında.
Kışın başlangıcını evet, denk aslında ama kışın habercisi gibi.
Kışın habercisi.
Habercisi gibi. Evet. Ve burada yaşayanlar alemiyle ruhlar alemi arasındaki duvarların o gece kalktığına inanılıyor. Kentler arasında, işte eski kuzeyler arasında. Bu ruh kavramı tabii bizdeki cin gibi hatta peri daha uygun bir tabir. Hani roll-up oyunlarında eski Avrupa söylencilerinden girme bir kavram vardır ya. Feywild diye geçer. Peri yabanı ya da periler ülkesi. Peri diyarı. Şimdi bizim İslam inancındaki yani Türk, Arap ve İran gibi muhtelif milletlerin, kültürlerin, bitlerinde geçen ciller alemi kavramı var ya. Bu batılılarda da işte eski kuzeylilerde de buna benzer bir fey alemi var. Şimdi gerek sözlü anlatılarda gerek işte bizim İslam literatüründe İmam-ı Şibli'nin Akâmül Mercan fi Akâmül Can gibi yazılı literatürde insanlarla iç içe olduklarına inanır cinlerin ama bir gayb perdesi olduğu için gözümüzde göremediğimiz kabul edilir. İşte kelt inanışlarında da benzeri bir kabul var. Periler alemine yönelik böyle bir inanış var. Yani insanlar ve periler arasında duvarlar bu Halloween yani bir Samhain zamanı inceldiği zaman bazı yerlerde veya bazı dönemlerde iki alem arasında geçiş mümkün olabiliyor. Tabii Avrupa'da bazı yerlere yönelik hani bir geçiş bölgesi inanışı da var. Hani sadece bu Samhain yani belli takvimlerle sınırlı değil. Yani İngiltere'de işte Kral Arthur destanlarında geçen Avalon Adası var. Bunlardan biridir. Ya da Fransa'daki meşhur Brocéliande Ormanı var. Ki bu Witcher evrenindeki Broculon Ormanı'nın ilham kaynağıdır burası. Periler Ormanı olarak hala geçer yani inanılır. Şey olarak meşhurdur. Yani turlar falan düzenleniyor orada. Yine bununla ilgili Kuiperlitup sitesinde bizim Double Hotel Kuş'un güzel bir yazısı var. Peyler Dünyası'na açılan kapı Broselindaya Ormanı diye. Hani meraklısı oraya da bakabilir. Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi rüyasındaki o meşhur anlattığı periler alemi vardır. Meşhur bir temadır. İşte o periler alemi bizim şey gibi, bizim İslam literatüründe bir cinler alemi gibi. Şimdi burada bir kavramı daha açmak lazım. Peri diyoruz. Şimdi bu bizim peri dediğimiz varlıklar Avrupa mitlerindeki, Kelt inançlarındaki ya da Kuzey inançlarındaki bu elf, işte pixie vesaire bu varlıkları duyunca biz aklımıza genelde böyle sevimli, güzel varlık imajları geliyor. Ama Kuzey Avrupa mitlerinde elfler, fae ya da fey denilen periler çok tekinsiz ve nasıl söylemek lazım korkulan, korkulduğu için saygı duyulan varlıklar. Yani pek tekin kabul edilmiyorlar. İşte yolcu yolundan ediyorlar, insanları kandırmaya, oyun oynamayı seviyorlar. Mesela Disk Dünya serisi var. Dünyaca ünlü fantastik bir mizahi seridir bu. Terry Pratchett'ın yazdığı. Terry Pratchett'ın kitaplarında elfler bayağı o tekinsizlik imajını olduğu gibi yansıtıyorlar. Yani Terry Pratchett fantastik dünyanın elflerini alaşağı edip o eski Kuzey inanışlarında, Avrupa inanışlarındaki elfleri resmetmeyi seviyor. Özellikle onun Hanımlar ve Beyler diye bir romanı var. Bu Disk Dünya serisinden. Orada elfleri ve mitolojideki popüler kültürdeki dönüşümü çok güzel anlatıyor. Hani ben genelde folklor ve halk bilim öğrencisi arkadaşlara, meraklarına genelde hep bu romanı tavsiye ediyorum. Yani o dönüşümü göstermesi açısından. Terry Pratchett'ın Hanımlar ve Beyleri de. Şimdi kentlerde periler aynı zamanda ölümle de bağdaştırılan varlıklar. Yani bunlar işte kentler cenazeleri işte tepelerin altına gömüyorlar ve perileri de bu tepelerde yaşadığına inanıyorlar. Ve bunlar tekinsiz varlıklar olduğundan bunlardan saklanmak için insanlar kılık değiştirme ihtiyacı duyuyorlar. İşte bu noktada kötü ruhları kandırmaca devreye giriyor ki birçok kültürde kötü ruhları kandırma uygulamaları birbirine benzer. Yani mesela bizim Anadolu'da işte bir çocuğun hastalanacağı ya da erken vefat edeceği düşünülüyorsa satı, satılmış, döne, yaşar gibi işte Allah verdi, Tanrı verdi gibi isimler koymaları. Sanki yani bizim çocuğumuz değil, biz bunu aldık der gibi. Kötü ruhu ya da işte talihsizliği kandırmak için veya bir yaşa kadar kimi yörelerde işte kız çocuğunun saçlarını kesiyorlar, erkek çocuğun saçını uzatıyorlar mesela ufak yaşta. Ve o da gene bu kötülüğü şaşırtmak için yapılan bir tedbir. İşte al karısı var meşhur lohusaları musallat olan bir doğaüstü varlık. Orada da çocuğun ve gelinin işte lohusa kadının üstüne al renkte yani kırmızı renkte bir bez ya da tül koyuyorlar. Keza çocuğun üzerine sarılık geçirmesi diye sarı renkte bir tül bez koyuyorlar diye. Bu zaten buna uğradı gibi kötü varlığı şaşırtmak için hani kandırmak için yapılıyor. İşte yine lohusaya erkek ceketi giydirip tabancayla dışarı ateş ettiriyorlar mesela. Al karısını şaşırtmak için bak bu aslında erkek yani lohusa değil gibisinden. Yani hep bir kötü ruhu kandırma şaşırtma mantığı var. Bu Cadılar Bayramı'ndaki kostür mevzusunun da kökü bu. Yani periler gibi giyinip bu Keltler kendi arasında periler gibi giyinip geçiş gecesinde onların gadrına uğramamak için, onlardan sıkıntı çekmemek için ve onları belki de korkutmak için tıpkı bizim Bocuk'taki hortlak kılığı gibi böyle belli kılıklara girip dolaşıyorlar.
Bir zırh gibi üstlerine giyiyorlar aslında. O korktukları şeyin, o temanın, o figürün üstüne bir zırh gibi giyiyorlar aslında.
Tabii. Bulgarlardaki şey Kuker Festivali'ndeki karakocul, bize karakocul diyebiliriz.
Evet, onun kostümleri gibi mesela. Hocam bu şey mevzusu aslında burada önemli. Bu zırh gibi giyiyorlar o korkunçluğu. Korktukları figürleri aslında canlandırıyorlar dedik ya.
Evet.
Şimdi insanlar Halloween temasına bazı insanlar çok mesafeli yaklaşıyorlar. Aslında gerçekten bundan korkan da var. Ama bu korkunçluğu işte bir zırh evet. gibi giyip korkmadan işte çocuklarıyla ailesiyle bir eğlenceye çeviren.
Evet.
Belki çocuklarının korktuğu şeylerin üstüne giden korkularını yenmek için bunu bir araç gibi gören aileler de var mesela. Böyle bir düşünen insanlar da
evet,
var.
Evet evet. Çünkü ben bunu Instagram'da fark ettim. Bayağı çocuklarla alışveriş merkezlerine götürüp işte o korku şakaları falan hani ya bir videoya alıyorlar hani çocuklar hani gülüp geçiyor bir yerden sonra.
Evet.
Bu korkulacak bir şey olmadığını görüp çocuk gelip geçiyor yani.
Evet bunun yani kutlanması çok önemli çünkü insanların çocukların korktuğu belki onlara travma sebebi bile olabilecek bu temaları figürleri aslında bir eğlenceye bir oyuna evet. çeviriyorlar ve bence bu
evet.
çocuk psikolojisi için de çok önemli bir nokta.
Evet ama işte genelde bu önyargılar şimdi burada da orada da şeyden kaynaklanıyor ya biraz işte bu kökünden yani.
Evet folklorik bağlara folklorik bağlı hareket ediyor temalar hep oradan.
Şimdi Cadılar Bayramı haleli gelene kadar Halloween ilk etapta baktığımız zaman bir, dedik ya bir hasat bayramı. Ya işte bak kostüm değiştiriyorlar dedik.
Evet mezarları ziyaret edip kendi işte ölülerin ruhlarını da anıyorlarmış aynı zamanda.
O sonradan gelen bir özellik aslında.
Öyle mi?
Tabii. Çünkü ilk çıktığı da sabahir olduğu zaman bu hasat zamanı etkili ve işte mahsul bol. Hani hasat yapılıyor ya, yiyecek bol. İşte periler bu salat olmasın diye yiyecekleri bir kısmını onlarla paylaşıyorlar. Çünkü hani hikayelerde de periler yolculardan yiyecek falan ister ya genelde, yoksa lanetlerler. İşte ne yapıyorlar? Cadılar Bayramı'nda görüyoruz filmlerde.
Yani ruhlar
çocuklar
haraç kesiyor mu diyorsunuz hocam?
Evet
yani.
Evet. Filmlerde falan görüyoruz ya da işte videolarda çocuklar ne yapıyorlar abi? Kostüm değiştirip şeker toplamaya çıkıyorlar. Kapı çalınca ne diyorlar? Trick or treat diyorlar yani. Şeker mi şaka mı diye. Burada şaka tabii ki peri usulü şaka. Ve bu şeye gönderme.
Pericil şakalar.
Evet. Ve halkların gene benzer ritüellere başvurması söz konusu burada. Nasıl bizde Bocuk'ta işte herkesten toplanan erzakla işte bal kabağı tatlısı yapılıyor ya, orada herkes yiyor. Karadeniz'de kalanlar gecesinde karakorcolos kılığında kapılara dolaşıp toplanan erzak burada gene yemek pişiriliyor kazanlarda. Hep birlikte yiyelim, zaman geçiriliyor. Hani mahiyetleri farklı ama mantık aynı. Yine burada Samhain'de de bir feast yani ziyafet söz konusu. Hasatı, bereketi kutluyorlar. Periler de misafir olup işte bu gece onlarla arasında dolaşabilme ihtimaline karşı böyle bir işte biz bunlara ikramda bulunursak bize ilişmezler diye düşünüyorlar. Ve bu eğlence insanların korkunç bulduğu işte motiflere ya da tiplere bürünmeleri yol açıyor. Daha sonraki yüzyıllarda şunu görüyoruz. Bu hasat festivali olduğu için kutlara gelmiş sürekli. Yani atadan dededen kutlanmaya asıl mahiyet unutarak devam etmiş. Mesela seyyar tiyatro toplulukları ve soytarılar bu kostüm olayını çok böyle geliştirip bir tür festival, karnaval haline getirdikleri için bunlar da bu kostüm olayı da daha o zamandan bir parçası haline gelmiş Cadılar Bayramı'nın. Ve tabii bir de bir meşhur Midsommar filminden hatırlayacağız. Kentler zaman zaman hayvan, hatta insan kurbanı da hani verebiliyorlar. Yani kışı atlatmak, o ruhları dindirmek için ve bereketi korumak için. Dolayısıyla ilk Samhain'de böyle bir feast durumu var. Peki bu kadar eski bir festival nasıl günümüze kadar geldi, popüler oldu? Yani bunu önce bir Romalılar kentleri hakimiyet altına aldıktan sonra dönüştürüyorlar. Roma kültüründe Pomona gibi festivaller var işte. Ya da Feralia gibi festivaller var. Bunlar Samhain'le birleşiyor. Çünkü Pomona işte güz meyvelerinin tanrıçası, işte bereketin. Ne oluyor? Cadılar Bayramı elmalarla, elmayla, şekerle özdeşleşmeye başlıyor. İşte Feralia ölülere saygı günü ve Hristiyanlık zamanı geldiği zaman işte Samhain yine hasat şenliği olarak kutlanıyor ama bu Roma'dan kalan bazı motifler de taşınmaya devam ediyor. Fakat sonradan sonra bu Hristiyanlığın hakim olduğu dönemde işte 800 yıllara doğru, 1000'li yıllara doğru iş biraz değişiyor. Burada işte 800 yıllarda normalde 13 Mayıs'ta kutlanan Azizler Günü diye bir günü 1 Kasım'a alıyor Vatikan. Ve Samhain ile birleştiriliyor sonra bu kutlama ve Halloween adı da işte buradan kalma. All Hallows Eve, işte kutsalak anlamında. Böylece tüm Avrupa Halloween'i aynı şekilde kutlamaya başlıyor. Yine 1000'li yıllarda Vatikan 2 Kasım'ı da Ruhlar Günü ilan ediyor. Ve hop burada da ekleri veriyor olaya. Peki bal kabağı nereden geliyor denilecek, burada belki sorulabilir. Avrupa'da eskiden su kabağı ve şalgam kullanılıyormuş bu tür aydınlatma fener olarak bu tür festivallerde. Ama bal kabağı, yani bu yüz şekli verilmiş fener, ki buna Jack O' Lantern deniyor literatüründe, Batı literatüründe. Bunun ünlenmesi de yine ünlü yazar Washington Irving'in Sleepy Hollow efsanesi adlı öyküsüyle oluyor. Oradaki bir başsız süvari motifi vardır. Filme de uyarlandı ya Tim Burton'ın. Oradaki evet. Başsız süvari bir Jack O' Lantern taşır kesik başında, hani işte içinde mum yakılmış bir bal kabağı süslemesi. O motif Cadılar Bayramı'na oradan geçme. Ki Cadılar evet. Bayramı'nın böyle bir özelliği var. Yani popüler korku öğesi ögelerini alıp daha da popüler hale getirip kendi parçası haline getiriyor. İşte cadı kılıklarının şapka ya da süpürgeyle bağdaştırılıp tek bir motif, ikon haline getirilmesi gibi. Ya da vampirin pelerinle işte sivri dişli o Drakula gibi bir figür olması. Korkunun figürleştirilmesinde, korku endüstrisinin gelişmesinde Cadılar Bayramı'nın burada başlı başına bir rolü var. Ve 1920'lerde artık bir eğlence kültürüne dönüşmeye başlıyor bu. Ve endüstrileşiyor ki Hristiyan bayramı, ama bazı Hristiyanlar pagan geçmişinden ötürü kutlamayı reddediyorlar mesela. Hala tepki çeker bu arada. Halloween'e karşı olanlar var orada yani. Fakat bugün artık yani filmlerden kitaplara, oyunlardan gıdaya kadar başlı başına bir korku endüstrisi. Hatta bu endüstri içinde ayrı bir saha haline gelmiş neredeyse. Ve çoğu yerde de Ekim başından itibaren bir Halloween süslemeleri furyası başlar yani. Mekanlarda, marketlerde, işte özel ürünler çıkartılır. Kurabiyelerden tut, işte çocukların oyuncakları, okul malzemeleri kadar. Bugün bayağı ortak bir tema oldu aslında. Yani herkes artık kostümlü bir eğlence olarak görüyor bunu. Yani Batılılar da öyle kutluyor. Burada da yani bunu takip edilmiş sebebi o. Kostümlü bir eğlence. Yani o eski mahiyeti, o Midsommar havası şeyde pek yok tabii.
Evet, popüler kültüre taşınması anlamında diğer kitapları da sayabiliriz. Yani burada Dracula romanının ismini geçmeden olmaz diye düşünüyorum.
Korku figürlerini ikonlaştırmada Halloween'e ciddi bir rolü var değil mi?
Çok ciddi rolü var. Yani ben Halloween temalı filmleri izlediğimde Dracula'ya gönderme yapılmayan bir film neredeyse çok az rastlıyorum yani. İllaki bir saygı duruşunda bulunuyor. Bunun dışında Dracula'nın yanına direkt Frankenstein'ı koyabiliriz. Bu da Halloween temasıyla aslında korku unsuru olarak sürekli Frankenstein karşımıza çıkıyor. Sleepy Hollow'u zaten söyledik.
Yani film dünyasının ünlü canavarları bu. Bir dergi adına gönder var aynı zamanda arkadaşlar. Amerika'da ellerde çıkar. İşte Famous Film Masters diye bir dergi vardı o zaman. O dönemde yayınlanmış. Bu Stephen King'i falan ilham kaynaklarından bu dergi. Halloween kalıklarına baktığımız zaman siyah beyaz fotoğraflardan günümüze kadar temelde işte kurt adam gibi.
Evet.
Bataklık canavarı bile var hatta aranızda. Frankenstein, Dracula ve daha ötesi işte bu cadı gibi figürler. Korkuluk gibi figürler. Ki sonradan buna süper kahramanlar vesaire başka konsept kostümler de dahil ediliyor ama temelde daha ziyade şey söz konusu burada. Bir tür hani bugün cosplay mahiyetini aldı ama ilk etapta bu cosplay kesinlikle korku temasıyla, dehşet temasıyla alakalı.
Ya gotik korku öğelerinden ve folklorik korku unsurlarından ilk etapta yani referans alsa da bu tema 78 yılında John Carpenter imzalı Halloween filmiyle dünya çapında bir popülerlik kazanıyor. İlk orada onun çıkışından sonra bayağı
evet,
bir kitlesi ediniyor. Evet. Popüler hale getiren film Halloween olarak anılıyor aslında. Afişindeki bal kabağı ve bıçak teması yani o direkt aklımızda kalan bir unsur.
Peki burada Halloween'le ilgili başka söylemek isteyeceği ya da vurgulamak isteyeceği bir şey var. Mesela günümüzde de işte buradaki dönüşümü ya da yurt dışındaki dönüşümü hakkında.
Buradaki dönüşümüyle ilgili şunları söyleyebiliriz. Tabii ki de Türkiye'de de popüler halde kutlanıyor. Yani İstanbul, Eskişehir, İzmir, Ankara'da kafelerde, kulüplerde, barlarda.
Ya bu kutlama gibi değil de daha çok bir tür kostüm partisi
evet.
Gibi yani.
Evet yani dünyada kutlanandan çok da bir fark olmadığı gibi yani o şekilde kutlanıyor ama 2004 yılından beri Keşan'ın Çamlıca köyünde Bocuk Gecesi adı altında yani tam Halloween'le özdeşleştiremeyebiliriz. Çünkü daha farklı
evet.
Şeyleri var. Daha özüne sadık yapılmaya çalışılıyor ama şu anda da sanırım o da biraz daha özünden koptuğuyla ilgili bir şeyler var, söylentiler
ya
var.
Çünkü sadece bir kostüm partisine indirgendi.
Evet, kesinlikle. Kostüm partisine indirgenmesinden çoğu katılımcı da rahatsız bu arada. Hani sadece diğer insanlar değil, katılanlar da hani bunu dile getiriyorlar. Bocuk Gecesi'ni sayabiliriz ve aslında Bocuk'un dışında Koleda Gecesi adıyla da aynı ritüeller, aynı şeyler yapılarak farklı isimle de işte Trakya bölgesinde civar köylerde kutlanılıyor.
Peki bu Halloween'in en belirgin teması ne sence?
Özüyle ilgili mi yoksa popüler olarak
popüler
mı?
Popüler anlamda yani. Akla ilk gelen.
En belirgin teması trick or treat. Şaka ya da şeker muhabbeti. En popüler. Yani bu şey gibi. Tekerleme gibi insanların ağızdan ağza dolaştığı. Halloween temasını aslında belirgin olarak yansıtan bence bu söylencedir. Trick or treat.
Ya burada tabii sınırları da aşıp birçok yerde taklit edilmesi ya da kullanılması da
evet, ya da şey olabilir. İnsanların eve kapanıp Halloween akşamında evde böyle korku filmleri seyretmesi. Filmlerde
evet.
De çok gönderme yapılır.
Böyle de yapılıyor. Böyle de yapanlar. Evet.
Psycho filmine gönderme yapıyorlar. Korku filmleri içinde farklı korku filmlerine gönderme yapıyorlar Halloween teması adı altında.
Başka?
Sence en belirgin özelliğine? Bunlar dışında.
Bence en belirgin özelliği genel bir bal kabağı. Zaten gerçi bu güz hasatıyla bağlantılı ama artık bugün tamamen bal kabağı o meşhur korku imajıyla bütünleşmiş durumda. Ya bizde bile şimdi Instagram'a baktığımız zaman yabancı hesapların Instagram'larında zaten Ekim'den itibaren bir o ayın geldiğini anlıyorsun. Bu şimdi bizde de başladı. İşte okuma grupları belli temalarda işte kitaplar seçiyorlar. Korku temalı. Bununla ilgili okuma grupları işte kitaplar seçiyor ya da film izleme grupları var. Onlar bununla ilgili film seçiyorlar. Şimdi burada ben şuna değinmek istiyorum biraz. Burada mevzu evet bir özenme özentilik durumu söz konusu fakat bu noktada bizim şöyle bir seçeneğimiz var. Kendi kültürel öğelerimizi ön plana çıkarma. Yani nedir? Kendi korku öğelerimiz, kendi kültürümüzdeki korku unsurlarını tip olarak, motif olarak belirleyebilirsek, biz bunları ikonlaştırabilirsek ve kendi kültür öğelerimizi ön plana çıkarabilirsek ve bu Halloween'in burada da işte konsept olarak gelmesi ya da işte etkinlikler yapılması çok daha sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ben. Ama temel nokta dediğim gibi bunu batıdan alıp olduğu gibi kullanmak yerine bunu kendi kültürümüz açısından nasıl uyarlayabiliriz? Ve daha da önemlisi biz kendi korku öğelerimizi, korku ürünlerimizi nasıl ortaya çıkarabiliriz? Çünkü bulunduğumuz coğrafya ve kültür açısından çok zengin bir korku öğeleriyle, hikaye öğeleriyle, mitlerle hani bezeliyiz yani. Ya en basitinden bugün yaşadığımız şehir Edirne yani. Drakula'nın bir dönem prensken, yani burada evet, Osmanlı döneminde kaldığı bir yer yani. Düşün, İrlandalı Bram Stoker Drakula romanını yazmış, popüler etmiş. Amerikalılar filmini çekmiş, popüler etmiş. Romanyalılar tamam hemşerileri Drakula Parkı kurmuşlar vesaire, şato. Bundan bir şey hani elde ediyorlar. Kardeşim Osmanlı Sarayı'ndan gitme adam yani şimdi. Biz taş mı yiyelim? Bu noktada yani biz de belli kültürel öğelerimizi, kendi korku turizmi hatta unsurlarımızı ön plana çıkarıp bu noktada bu özentiliği daha hayırlı bir yere kanalize edebiliriz yani. Ben böyle
kendi
düşünüyorum.
Kendi korku figürlerimiz ve ikonlarımızla evet. Bu kutlanabilir.
Evet.
Yani daha sektörleşmesi lazım aslında bunun. Bir sektör haline daha gelmiyor. Aslında yeni yeni uyanmaya başladılar. İşte bu dediğimiz evet. Kitapların Halloween temasına uygun zamanlarda işte evet. Ön plana çıkarılıp sunulması.
Evet.
Ama bunun mesela ben film ve sinema anlamında göremiyorum.
Maalesef öyle ya. O henüz sinemada beklediğimiz, ya bir Türk korku sineması bir hareketlilik var ama beklediğimiz anlamda değil pek maalesef.
Evet.
Edebiyat için bunu söyleyemem ama edebiyat hani hareketli o açıdan, çevirisiyle olsun, telif yani özgün eserleriyle olsun.
Peki burada bir sorum olacak. Şimdi ya Halloween'i itip işte atıyorum Bocuk Gecesi'yle mi devam etmesi lazım bu ülkenin? Yoksa ikisinin karıştırılması mı lazım? Burada mesela Bocuk Gecesi'ni bilenler var. Evet, popüler oldu son zamanlarda. Son 5 yılda özellikle çok popüler oldu ama insanların yine kafası karışıyor. Ben aslında Halloween'i mi kutluyorum, Bocuk Gecesi'ni gibi sorular oluyor. Ya belki Bocuk Gecesi'ni ayrı bir program yapabiliriz. Çünkü onun da bir tarihçesi, Balkanlardan gelen bir
kesinlikle
geleneğe sahip.
Kesinlikle ayrı bir programı.
Oradan Balkanlardan buraya sıçramış bir gelenek
ayrı
aslında.
Ayrı bir programı hak ediyor. Ve şunu da söyleyeyim. Bence yani eğer bir böyle bir kostüm, korku organizasyonu bir şey yapılacaksa bu Halloween adı altında değil de evet Bocuk altında yapılsın. Çünkü Twitter'da bazı köyseyli koyulu videoları meşhur olmaya başladı mesela. Hortlak kılığıyla gezdiler. Bunlar Anadolu'da hep vardı yani. Metin Adlı'nın Geleneksel Türk Tiyatrosu kitabı dahil birçok eserde yazılıyordu. Şimdi insanların da ilgisini çekmeye başladı bunlar. Yani artık köy eğlencesi değil. Şehirdeki insanın da bu ilgisini çekebiliyor. Bu köyseyli koyulları, o hortlak temaları, o işte tülü tabak, Balıkesir'in tülü tabakları nasıl paylaşım rekoru kılıyor değil mi internette?
Ya Bocuk gecemize sahip çıkalım arkadaşlar özetle.
Yani Bocuk gecesine de sahip çıkmak adına bu şekilde yapılabilir, dönüştürülebilir. Sadece bir Halloween kostümlü etkinliği öyle indirgenmesin. Kendi kültürel hususiyetlerimiz de ön plana çıkartılsın. Bununla alakalı ayrıca konuşabiliriz ya. Bunu şimdi biz Bocuk'u konuşmaya başlarsak program uzar yani.
Peki ileride şey olur mu sence? Twitter'da falan da görür müyüz böyle hani? Hani Müslüman Noel kutlamaz diye bir geyik dönüyordu ya.
Evet.
İşte ben Halloween, Batı'nın Halloween'ini kutlamıyorum kardeşim. Ben milli değerlerime sahip çıkıyorum ve Bocuk gecemi kutluyorum diye sence
vallahi
insanlar çıkış
böyle
yapabilir
bir,
mi?
Böyle bir tavır olursa çok iyi olur öyle diyeyim. Çünkü şu var. İnsanın kendi kültürüne ya da aidiyetine sahip çıkması hani güzel bir şey ve bunu ama olumlu bir yere, iyi, üretken bir yere kanalize etmesi de bunu bambaşka bir noktaya çıkar. Çünkü dediğim gibi günün sonunda senin kültürünün var olup var olamayacağı söz konusu. Sen şimdi karşı taraf gibi hani ya da başkaları gibi giyinip konuşuyorsun ki zaten kılıklarımız, kıyafetlerimiz büyük ölçüde dünyayla aynı yani. Şu an muazzam bir global yani kültür kuşatması var. Global köye benzetiyorlarız ya dünyayı 90'lardan beri. Hakikaten böyle bir durum söz konusu. Sen bu noktada kendi kültürünle, kendi kimliğinle var olabilmen yani bu önemli. Dolayısıyla burada işte Osmanlı'dan günümüze, işte Selçuklu'yu, işte eski bizim Bozkır dönemini de ön plana katarak bu çok zengin bir kültürel mirası taşıyarak, bunu geleceğe de aktararak bu tür bir etkinlik, bu idrakla, bu düşünceyle hani neden yapılmasın?
Evet. Bunu ayrı bir programda detaylı inceleyeceğiz muhtemelen.
Evet, Bocuk Gecesi'yle ilgili ayrıca bir konuşacağız.
Zaten tarihi de yaklaştı, onu da belirtelim. Şu an Ekim ayındayız, tabii ki Halloween kutlanacak Ekim ayında.
Evet.
Ama Ocak, Aralık sonları gibi de...
Aralık gibi konuşabiliriz sanırım.
Evet. O zaman... Bir öyle bir program olabilir. Orada da daha detaylı girebiliriz. Bunu nasıl sektörleştirebiliriz? Türkiye'de bunu nasıl bir franchise mantığı adı altına oturtulabilir gibi şeyleri konuşabiliriz o zaman.
Korku bülteni evet, korku bültenine bölümüne geçebiliriz. Bakalım korku bültenimiz. Bu hafta neler var? Nelere bakabilirsiniz? Nelere göz atabilirsiniz? Korku kültürüyle ilgili olarak. Ekibi bu ilk haftasında vizyona giren korku filmleri neler? Öncelikle bir teşekkür tabii ki de bizim Instagram'daki The Horror Geek Show adlı sayfaya Ege ben hocama selam ediyoruz burada. Twitter'da ve Instagram'da bu film tarihlerini takip edip düzenli olarak paylaşıyor kendisi. Biz de oradan derledik. Bu Ekim itibarıyla vizyona giren filmler Down Below vizyona girmiş 1 Ekim'de. Hold Your Breath vizyona girmiş 3 Ekim'de. Yani batıda giriyor da burada da muhtemelen sinemalara gelir diye düşünüyorum. Sadece bu Terrifier 3 11 evet. Ekim'de görünüyor ama buraya gelmeyecekmiş. Türkiye'ye gelmeyecekmiş onu öğrendim.
Terrifier Halloween temasını işleyen filmlerden biri bu arada arkadaşlar. Onu da belirtelim.
Evet. Zaten ona denk getirmişler. Bir de House of Spoils 3 Ekim'de. Ve bizim favorimiz Salem's Lot. Yani evet. 3 Ekim'de vizyona girdi o. Ya vizyona girmedi de HBO'da yayınlandı sanırım değil mi bir tür?
HBO Max'ta evet.
Yayınlandı. Stephen King'in bizde Korku Ağı adıyla yayınlanan ünlü vampir romanını uyarlaması ki Stephen King klasik vampir temasını da korku teması olarak çok iyi kullanan bir yazar zaten. Bence bu romanı itibarıyla. Dolayısıyla bizim için bu filmin bizde ayrı bir yeri var. Onu bir özellikle vurgulamak istedik burada. It's What's Inside vizyona girmiş 4 Ekim'de. Bloodhound gelmiş 4 Ekim'de. VHS Beyond filmi gelmiş. VHS bizim kasetlerden zaten biliyoruz. Yani VHS kasetleri bir. 4 Ekim'de o vizyona girmiş. Yani bunlar filmler. Yeni dizi bölümlerine baktım ama yeni böyle yayınlanan bir korku dizisi var mı senin dikkatini çeken?
Grotesquerie ilk sezonu yayınlanmış. Ona da bakabilirsiniz. American Horror Story'yi yapanlar sanırım yapmış. F2'de yayınlanacak. Başka söylemek istediğin dizi var mı aklına gelen?
Yok. Şu an çıkış haberi duydum.
Oyun olarak da mesela Silent Hill 2'nin remake'i sanırım bugün çıkmış olması lazım. Ön siparişi açmışlardı. Onu da tavsiye ederim ben. Oynamaya başladım ön siparişinden alıp. Gayet güzel yapmışlar.
Silent Hill zaten benim de favori korku oyunlarımdan.
Yani
özellikle.
Harika yapmışlar. Kesinlikle yani oynayın.
Yine kitaplara gelelim. Ben yeni çıkan korku kitapları bir taradım. Korku kitaplarında biraz kıtlık hani var şu sıra. Yani şeyde falan ne Karaçılar serisi çırar yayınlarında ya da Itakir Pangya ya da Karalık kitapta şu sıra yeni çıkan bir şeyler yok pek. Ama ben yine de bir tarama yaptım. Çınar'dan Mahfaza diye bir roman çıkmış. Aslı Sertdemir'in, yani Türk edebiyatı, Türk bir yazarın korku, gerilim eseri. Ondan sonra Vanuatu Adası çıkmış Giz yayınlarından. Bir de Miso Çorbası'nda diye Itaki'den çıkan bir Japon Murakami'nin romanı çıkmış. O da bir daha çok böyle bir gerilim hikayesi ama o da gene Eylül sonuna doğru yayınlanmış. Korku kitapları ile ilgili burada ilgilenenler burada bakabilirler.
Peki kıtlık dedik sizce mesela bu kıtlığı korku dergileri Türkiye'de gideriyor mu oradaki yazılar oraya yazılan hikayeler?
Şu an Türkiye'de ki onu da duyuracaktım bir tane korku dergisi var.
Evet, eskiden Gece Yarısı Sineması dergisi
Gece
vardı.
Gece Yarısı Sineması çok eski. Yani çok eski. Evet. Çok eski. Alacakaranlık diye korku sineması dergisi vardı 2010'ların ikinci yarısında çıkan ama artık şu an sadece bir Şato dergi var. Ücretsiz olarak yayınlanan bir dergi ve bunun 5. yeni sayısı çıktı. Ekim-Kasım 2024 sayısı çıktı. Bu arada bu vesileyle de duyurmuş olalım. Hani dinleyicilerimiz arasında böyle kalem tutan, yazan, korku öyküleri yazıyorum ama nereye gönderebilirim diyenler Şato Dergi ile internet üzerinden irtibata geçebilirler. Ya da mesela Bilim Kurgu Kulübü öykü de kabul etmeye başladı. İşte Bilim Kurgu korku türde bir şey yazmışlarsa oraya gönderebilirler. Keza Roket, Orm Fantastik, Aether Fantezi Bilim Kurgu ve Cyberpunk temasında öyküler, yazılar kabul eden Neon Nexus gibi dergiler de yazı, hikaye kabul ediyorlar. Bu alanda üretim yapmak isteyen, nereye yazı gönderilir diye soracak dinleyicilerimiz için de tabii ki de buradan önermiş olalım. Maalesef sayı şimdilik bir tane ama belki ileride zamanla artar diyelim.
Evet, böyle şeylerin devamı gelsin istiyoruz. Daha çok artsın istiyoruz.
Evet. Bir de ilginç bir tiyatro duyurum var benim. Biz Okan Bölgen'le Hayko Cepkin'in Drakula'sını beklerken ki hazırlanıyor. Galiba Kasım ya da Aralık'a doğru hani oynamaya başlayacaklarmış. Bir Drakula müzikali daha vizyona girdi. Ya vizyona girdi dedim. Daha doğrusu gösterime hazırlanmış. Yani biletleri satıma başlamış. Adana dahil gördüğüm kadarıyla Eskişehir, Bursa falan gezecekler bayağı. İstanbul'da birkaç kere sahnelenecek. Drakula müzikali diye geçiyor. 9 yaş sırrı var ve 120 dakikalık iki perdelik bir oyun ve 2023-24 döneminde Üstün Akmen tiyatro ödüllerinde yılın müzikalini almış bir ödül. Kumbara Görsel Sanatlar prodüksiyonu yapı buymuş ve bayağı bu şey klasik Dracula tiyatro uyarlaması Dracula hikayesi bu. Bela Lugosi'yle oynadığı o Dracula filmindeki tiyatroya uyarlanan Dracula romanı çok uzun bir hikaye ve tamamını tiyatroya uyarlamak imkansız olduğu için bunu bir tür tiyatroda oynanabilecek versiyonunu oynuyorlar. Ama Okan Bayülgen'lerin hazırladıkları o orijinal ayrı bir Dracula'yı ve Van Helsing yani bilindik hikayeyi konu alan daha orijinal bir Dracula hikayesi olacak. Onun da çıktığı zaman gene duyurusu yapabiliriz. Yani burada bilet bilgileri falan vesaire o zaten internette yazıyordur. Hani evet, bulursunuz hani merak eden yolu düşer İstanbul'a giderler falan bakacak olanlar o şekilde istifade edebilirler diyelim. Sevgili dinleyiciler, Radyo Güne Bakan'da Kara Ağaç Hayaletleri'nde bu haftaki sohbetimizin sonuna geldik. Ben Mehmet Berk Yaltırık, namı değer Songül Yabani.
Ben Berkay Sarmacı.
Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. İyi geceler efendim.
Kara Ağaç Hayaletleri.